Bugünkü vazmetni Matta İncil'in 21. bölümünde yazılmıştır. 12 ayetten 22'ye kadar. Ayağa kalkalım. İsa tapınağın avlusuna girerek oradaki bütün alıcı ve satıcıları dışarı kovdu. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdi. Onlara şöyle dedi: evime dua evi denecek diye yazılmıştır. Ama siz onu haydut inine çevirdiniz. İsa tapınaktayken kendisine gelen kör ve kötürümleri iyileştirdi. Ne var ki baskahinlerde din bilginleri, onun yarattığı harikaları ve tapınakta Davut oğluna hozana diye bağıran çocukları görünce öfkelendiler. İsa'ya bunların ne söylediğini duyuyor musun diye sordular. Duyuyorum dedi İsa. Siz şu sözü hiç okumadınız mı? Küçük çocukların ve emziktekilerin duraklarından kendine övgüler döktürdün. İsa onları bırakıp kentten çıktı. Beytanya'ya dönüp geceyi orada geçirdi. İsa sabah erkenden kente dönerken acıkmıştı. Yol kenarında gördüğü bir incir ağacına yaklaştı. Ağaçta yapraktan başka bir şey bulamayınca ağaca, artık sonsuza dek sende meyve yetişmesin dedi. İncir ağacı o anda kurudu. Öğrenciler bunu görünce şaşkına döndüler. İncir ağacı birdenbire nasıl kurudu diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi: size doğrusunu söyleyeyim. Eğer imaneniz olur da kuşku duymazsınız, yalnız incir ağacına olanı yapmakla kalmazsınız. Şu dağa kalk, denize atıl dersiniz, dediğiniz olacaktır. İmanla dua edersiniz, dilediğiniz her şeyi alırsınız. Ya Rab, bizi gerçekle kutsal kıl, senin sözün gerçektir. Amin. Bugünkü vazmetni iki parçadan oluşuyor. Birinci bölüm İsa'nın tapınağa girmesi ile ilgili, yani İsa tapınağı temizliyor. Ve ikinci bölüm kuruyan incir ağacı hakkında konuşuyor. Ama ilk olarak İsa'nın Yeruşalim'e girişinden biraz bahsediyoruz. Evet, Ville Peder'in söylediği gibi, bugün palmiye pazar günü denilen günü kutlamaktayız. Günün ana metni aslında İsa'nın Esek'le Yeruşalim'e gelişidir. İsa, dünyasal krallar gibi değil, eşeğe binmiş, alçak gönüllü olarak Yeruşalim'e geldi. Ve böyle yapmakla eski ahitteki peygamber Zekeriya'nın vaat edilen kral hakkında sözlerin yerine getirdi. Ve sadece bu peygamberlik değil, çok başka peygamberlik de yerine geldi bu kutsal hafta zamanında. Ama gelecek hafta bu olaylardan daha fazla duyabilirsiniz. İsa hakkında İncil'i okurken sık sık bu deyime rastlamaktayız. Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır. Yani peygamberler gelecek olan kurtarıcı hakkında yazdılar. Kilise yılının merkezi olan Paskalya hemen baştan önümüzdedir. Mesih İsa'nın doğum günü olan Noel, asıl anlamını Paskalya'daki acıları, ölümü ve dirilişinden kazanmaktadır. Evet, Dirilisten önceki pazar günü, yani palmiye pazar günü, Jerusalem'e giden yol üzerinde Beytanya'da büyük bir hareketlenme. O gün İsa'nın kentte gelmesi bekleniyordu. Hemen hemen herkes onu görmek istiyordu. İnsanlar onun yaptığı mucizelerinden duydular. Matta'dan okuyoruz. Eşekle sipahi getirip üzerlerine giysilerini yaydılar. İsa sipahi bindi. Halkın büyük bir bölümü giysilerini yolun üzerine serdi. Bazıları da ağaçlardan dal kesip yola seriyordu. Rab kente doğru giysilerin ve palmiye dallarından oluşan bir zemin üzerinde halkın alkış sesleri de iletti. Ve şimdi en az bir dakika için kral olmak kabul edildi. Kalabalık bağırdı. Davut oğluna Hosanna. Rabbin adıyla gelene övgüler olsun. En yücelerde Hosanna. Halk bağırdı. Ama halkın çoğunluğu onun dünyevi kralını olmak istediler. Unutmayalım. O zaman İsrail'deki yaşayan Yahudiler Roma imparatorluğunun işgal altına olduğu için bir dünyevi kurtarıcıyı beklerdi. Ama İsa halk tarafından kral olmak istendiğini zaman kabul etmedi. Ve bu konu o karar çok önemli oldu ki biraz sonra İsa birkaç gün sonra vaali Pilatus'un önünde çıkarıldı. Ve Pilatus de onun kralı olup olmadığını sordu. Ve İsa yanıt verdi. İsa şöyle karşılık verdi o zaman Pilatus'a. Yani Pilatus sordu ki sen Yahudilerin kralı misin? İsa dedi. Bu kendiliğini mi söylüyorsun? Yoksa başkaları mı sana söyledi? Benim krallığım bu dünyadan değil, dedi İsa. Sonra Pilatus sordu, gerçek nedir? İsa'ya sordu. Çünkü İsa daha önce söyledi, ben gerçeği tanıklık etmek için doğdum. Bunun için dünyaya geldim. Ve Pilatus soruyor, gerçek nedir? Ve onda hiçbir suç görmüyorum, dedi Pilatus. Ama Pilatus pelkki hiç düşünmeden çok önemli bir soru sordu. Yani gerçek nedir? İsa kendisi hakkında dedi ki, ben gerçeği tanıklık etmek için doğdum. Bunun için dünyaya geldim. Gerçekten yana olan herkes benim sesimi işittir. Gerçek nedir diye sordu Pilatus. Bu soru çok çok önemli. Bu gerçek kelimesi veya kavram kelime sadece bir şey değil. İsa diyor, yol gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan papaya kimse gelemez. Aslında en derin anlamıyla gerçek bir şahistir, yani İsa Mesih'tir. İsa Jerusalem'i girdiği zaman bütün kent bu kimdir diyerek çalkandı. Kim odur diye sordular. Aslında söylediğin gibi bu soru çok önemli. Dünyanın en önemli soru. İsa kimdir? İsa öğrencilere de daha önce beraber olduğu zaman bu soru onlara sordu. Sizce ben kimin? Ve Petrus yanıt verdi. Sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin yanıtı verdi. İsa ona, ne mutlu sana, Yunus oğlu Simun dedi. Bu sırrı sana açan insan değil, köklerdeki babamdır. İsa kimdir? Ne kadar önemli bir soru bu. Eğer sen Petrus gibi, sen İsa, yaşayan Allah'ın oğlu Mesih'sin, yanıt veriyorsan, ne mutlu sana. Sen doğru bir yolda yürümektesin. Cennete gidecek olan bir yol bu. Başka yol yoktur. Ben kendi hayatımdan birkaç söz söylemek istiyorum bu konu hakkında. Yani insanlar, Allah insanlar duyurulan söz ile çağırıyor. Ben itse hatırlıyorum ki Allah beni ilk defa çağırdığı zaman, bu zamanı iyi hatırlıyorum. O zaman öğretmenler Finlandiya'daki okullarda genel olarak kutsal kitabı okuttular okulda. Ne kadar iyi bir şey idi. Çünkü Allah'ın sözünü kents olarak işittik. Ve söz hakkında kutsal kitapta bir vaattir. Jesaja kitabında, eli 5. bölümünde söyle yazılmıştır. Kökten inen yağmur ve kar, toprağı sulamadan, yeri yesertmeden, ekinciye tohum, yiyene ekmek vermeden nasıl göğe dönmezse, ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır. Bana boş dönmeyecek. İstemimi yerine getirecek. Yapması için onun gönderdiğim işi başaracaktır. Ben hatırlıyorum. Allah'ın sözü de benim yüreğimde etkilendi, başladı. Belki o zaman 16-17 yaşındayken. Ama tek bir problem oldu. Büyük bir problem. Eğer ben arkadaşlarımla ben imana geldim diye söylersem veya açıksa itiraf edersem herkes benim için gülecektir. Hatta hakaret edecekler. Kafamda bunun gibi düşünceler idi. Allah'a şükür olsun ben de biraz sonra imana geldim. Sevgili kardeşler, sen İsa'ya kurtarıcı olarak iman ediyor musun? Ama önemli tek bir şey unutmayalım. Allah bizi veya insanları genel olarak her zaman çağırmaz. Bu yüzden onun sesini duyduğu zaman, onun söylediklerini kulak verin. Ama şimdi biraz bakalım bu tapınakta ne oldu. Bugünkü metni okudum. İsa tapınağın avlusuna giderek oradaki bütün aletçi ve satıcıları dışarı kovdu. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdi. Onlara şöyle dedi. Evime dua evi denecek diye yazılmıştır. Ama siz onu haydut inine çevirdiniz. İsa niçin böyle bir şekilde davrandı? İsa tapınağın avlusuna girerek bütün alitsi ve satıcıları dışarı kovdu. Para bozanların masaları, güverin satanların sehpaları devirdi. Bir defa iki imanlı kardeşler birbirlerine konuştular bu konu hakkında. Ve bir kardeş öbür kardeşe söyledi ki, sana iyi bir öğüt vermek şimdi istiyorum. Sen böyle bir şekilde kilisede veya cemaatta davranma. Bu atesli bir kardeş idi. Ve her şey değiştirmek istedi. Ama bu öbür kardeş ona dedi, eğer sen kilisede bir şey yani değiştirmek istiyorsan, kaba kuvvetle sen hiçbir zaman kullanma. İsa, Rabbimiz İsa, ne yapabileceğini biliyordu, %100 biliyordu. Ama bizim yaptıklarımız tabii ki her zaman doğru değil. Ama her şeye rağmen bir soru sorabiliriz. İsa niye, niçin böyle yaptı? Büyük bir ihtimalle biz tam olarak bunu bilemiyoruz. Ama tahmin edebiliriz. Para bozanlarına karşı ve alitsi ve satitsilara karşı İsa sert bir dille konuştu ve davrandı. Onlar tapınağın avlusunun dışında aşırı ücret aldılar. Kurbanlık hayvanlar ve kuşlar aşırı fiyatlarla alınıp satılıyordu. Görevi sona ermekte olan İsa, dinsel konuları kullanarak maddi kazanç sağlayanları dışarı kovdu. Jesaja ve Jeremia'dan yaptığı alıntıları birleştirerek kutsal şeylere saygısızlığı kınadı İsa. Jesaja peygamber Tanrı'nın tapınağının dua evi olarak tasarlandığını anımsattı. İsa bu durumda, bu tapınakta onun sözlerini kullandı. Tapınağın Tanrı'nın evi olması gerekiyordu. Ama kahinler ve halk ona hakkı yeri vermeye reddettiklerinden bu tapınakta kendini rahat hissetmiyordu. Tapınakta veya tapınağın avlusunda sadece maddi şeylerle ilgilenen insanlar görünce çok öfkelendi İsa. Galiba onlar yani Allah'tan ve onun sözlerinde hiçbir şey bilmek istemediler. Onların düşüncelerinde tek bir şey idi. Biz nasıl daha para fazla kazanabileceğiz? Para kazanmak tabii ki kötü bir şey değil. Ama Allah'ın tapınağı alışveriş merkezi değil. İsa bunu söylemek istiyordu. Bu yüzden oradaki bütün alitsi ve satitsileri dışarı kovdu. Onun Rabbimizin otoritesine karşı kimse hiçbir şey söyleyemedi. İsa tapınağın dua evi olması gerek, dedi. Haydut ini değil. Bu olaydan en az bir şey öğrenebiliriz. Eğer kilisede veya herhangi bir cemaatta Allah'ın sözünün, duasının veya Rabbin sofrasının yerini başka şeyler getirirse yanlış ve tehlikeli yoldayız. Kilise haydut ini olacak. Bugünkü eski antlasma okumasında okudukki Rabbin tapınağı buradadır gibi aldatıcı sözlere güvenmeyin. Jeremia peygamber uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı. Yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini, Jerusalem Babil krali Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda kral ile birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini gördü. Ama bu berbat bir durumda, ümitsiz bir duruma halk bırakmadı. Halkın sonra sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi. Halk aldatıcı sözlere Jeremia'nın sözlerinin yerine güvendi. Jeremia peygamber Allah'ın sözü duyurdu. Ve bu yüzden onun hayatı çok zor oldu. Hatta bazı kişiler onu öldürmek istediler. Jeremia çok cesur bir adam olduğu için vaaz etmeye devam etti. Çünkü Allah'ın sözüne güvendi. Ve her şey onun ellerinde olduğunu biliyordu. İsa tapınaktayken kendisine gelen kör ve kötürümleri iyileştirdi. Ne var ki baskahinler, din bilginleri, onu yarattığı harikalar ve tapınakta Davut oğluna hosana diyen bayran çocukları körünse öfkelendiler. İsa kör ve kötürümleri iyileştirdi. Çünkü İsa'nın yanına geldiler ve ondan yardım istediler. Baskahinlerde, din bilginleri, bunu gördükleri halde sevinmediler. Tam tersine öfkelendiler. Tuhaf bir şey bu, değil mi? Onlar İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna inanmadılar. Ama küçük çocuklar ona inandılar. Ve Davut oğluna hosanna diye bağırdılar. Bu olaydan biraz sonra İsa onları bırakıp kentten çıktı ve Betanya'ya dönüp geceyi orada geçirdi. Ve devam ediyoruz bizim metimiz. İsa sabah erkenden kentte dönerken acıkmıştı. Yol kenarında gördüğü bir incir ağacına yaklaştı. Ağaçta yaprakta başka şey bulamayınca ağaca, artık sonsuzak sen de meyve yetişmesin dedi. İncir ağacı o anda kurudu. Öğrenciler bunu görünce şaşkına döndüler. İncir ağacı birdenbire nasıl kurudu diye sordular. Buradaki anlatılan olay, ne düşünüyorsunuz? Biraz tuhaf bir olay değil mi? Yine sorabiliriz. Niçin, neden İsa böyle yaptı? Ne söylemek istedi? Kim veya kimler hakkında konuşuyor? İsa tek bir söz söyledi ve birdenbire bir anda bu incir ağacı kurudu. Tabii ki öğrenciler ona sordular. Neden böyle oldu? Tabii ki sordular. Son derece bir büyük mucizeyi gördüler. Eğer biz bunun gibi mucize görseydik, ne düşünürdük? Rabbimiz her şeyin yaratıcıdır. Ne isterse yapabilir. Hiçbir zaman hata yapmaz. O evrenin kralı ve Allah'tır. Ne için incir ağacını lanetledi? Biz tam olarak bilemiyoruz. Bizim için gizemlidir. Ama onun yaptıklarını hepsi doğru. Asma ve zeytin ağacı gibi incir ağacı İsrail halkını temsil eder. Bu biliyoruz kutsal kitaptan. Belki bu olay onlara, o zamanki Yahudilere veya din bilginlere veya ferisilere uyarı olsun diye yaptı. Aynı olaydan Markus İncil'de şöyle yazılmıştır. Öğrenciler ona sordular. Olayı hatırlayan Petrus, Rabbi bak, lanetlediğin incir ağacı kurumuş dedi. O sormak istedi. Ve İsa onlara şöyle karşılık verdi. Tanrı, Allah'a iman edin. Yani burada İsa aslında bunu söylemek istiyor. Bana ve Allah'a iman edin. Bu haber en önemli. Öbür mucizelerden tabii ki daha üstün, daha önemli. Bana ve Allah'a iman edin. ve sonra dua ile ilgini konuşması öğrencilerine devam etti. Son olarak birkaç söz. İsa, palmiye pazar gününde Yeruşalim'e yaklaştığı zaman kenti görünce ne dedi? Ağladı. İsa ağladı. Ve dedi, keşke bugün sen de esenliğe giden yolu bilseydin, dedi. Ama şimdilik bu senin gözlerine gizlendi. Keşke bugün, kutsal kitapta bugün kelime, önemli bir kelimedir. İbranilere yazdığı mektupta şöyle yazılmıştır. Bu nedenle kutsal ruhun dediği gibi bugün onun sesini duyarsanız, atalarınızın baskaldırdığı çölde onu sinadığı künkü gibi yüreklerinizi nasırlastırmayın. Allah herkesi çağırıyor. O seni seviyor ve ebedi hayat sana vermek istiyor. Rabbimiz İsa Mesih sayesinde. Ve son olarak Pavlus'un Selaniklilere yazdığı mektubundan okuyorum. Pavlus diyor, esenlik kaynağı olan Tanrı'nın kendisi sizi tümüyle kutsal kılsın. Ruhunuz, canınız ve bedeniniz Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde eksiksiz ve kusursuz olmak üzere korunsun. Sizi çağıran Tanrı güvenilirdir. Bunu yapacaktır. Amin.